Ayrım 22. Havaalanı. Arthur Hailey. Sayfa 240. 10. Kısım. Havaalanı binasının ana girişi yakınında devriye arabasının tepesindeki kırmızı döner ışık söndü. Şoför kenara çekilip camdan kolunu uzatarak bu ike geçmesini işaret etti. 3 dakika sonra Joe Patrone, TWA bakım bölümünün bulunduğu koca hangarda arabasını durdurdu. İstediği alıcı verici radyolu onarım kamyonu kendisini bekliyordu. Sigara içmek yasaktır tabelasına boş verip ağzından düşürmediği prosunu yakacak kadar duraklayan Patrone kamyonun şoför yerine tırmandı. "Tamam aslanım," dedi şoföre, "ilere." Yolda giderken Meksika Hava Yolları'na ait jetin çamura saplandığı 3-0 sayılı uçuş pistine geçmek için kontrol kulesinden izin istedi. Ters yöndeki jet motorlarının gümbürtüsü ve kar yığını arasında Delta Hava Yolları'na ait bir DC-9 uçağının konduğu başka bir pistin geçiş yoluyla kesiştiği yerde beklemesi emredildi. Sonra denetimci yoluna devam etmesine izin verdi. Patroni gideceği yere varır varmaz gecenin karanlığından dev yapılı bir karaltının çıkıp yanına geldiğini gördü. Sırtındaki rüzgarlığın kukuletasını kafasına iyice geçirdiği halde Meksika Hava Yolları bakım şefini tanıdı. "Selam Ingram." Rüzgarın ıslığında sesini duyurabilmesi için Patroni'nin bağırması gerekti. "Ne alemdesiniz bakalım?" "Hep aynı noktada, çamura iyice gömülmüş haldeyiz." Birkaç cümleyle Ingram o ana kadar yapılanları özetledi. Yolcular uçaktan indirilir indirilmez uçağın kendi olanaklarıyla çamurdan kurtulabileceği umuduyla jet motorları çalıştırılmıştı. Bu deney başarısızlığa uğrayınca uçak iyice hafifletilmiş, mallar, posta torbaları, bavullar dışarı çıkarılmış, depolardaki yakıtın büyük bölümü birkaç tankere doldurulmuştu. Sonra jet motorları yeniden çalıştırılmış ama yine bir sonuç alınamamıştı. Uçak bir santim bile yerinden kımıldamıyordu. İşçilerden biri yarım daire şeklinde uçağın burnu önüne yerleştirilen ışıldakları yakmıştı. Böylece Patroni uçuş takımlarının en az yarısının görünmez olduğunu, karın altında kalan siyah çamura gömüldüğünü fark etti. Kaza normal zamanda cılız bir çimende kaplı bulunan ana pistin birkaç metre ötesinde ve geniş yollarından birinin yakınında meydana gelmişti. Pilot herhalde karanlık ve durmadan hareket eden kar perdesi yüzünden bu yolu görememişti. Talihsizliğin ta kendisi diye düşünüyordu Patroni. Bu noktada alan o kadar su çekmiş olmalıydı ki 3 gün 3 gece devam eden don bile toprağı yeterince sertleştirememişti. Kendi olanaklarıyla çamurdan kurtulmaya çalışan uçak büsbütün batmıştı. Şimdi kanatların altındaki 4 jet motorunun gövdesi toprağa oldukça yakın duruyordu. Çok tehlikeli bir durumdu bu. Patroni prosunu çiğnemeye devam ederek benzin birikintileri yüzünden bu kerelik yakmamıştı prosunu, bir harekat planı çizmeye çalışıyordu. Ona göre jet motorlarını çalıştırarak uçağı saplandığı yerden çıkarmak mümkündü. Bir kere denemekte fayda vardı ayrıca. Çünkü tartışmasız en kısa kurtarma yoluydu bu. Aksi halde koca naylon torbaları kullanmak gerekecek, 10 tane kadar kanatların altına yerleştirilecek torbalar sıkıştırılmış havayla doldurulacaktı. Torbalar yerleştirilince uçağın tekerleklerini kaldırmak için birkaç bocurgat gerekecek, tekerlekler kalktıktan sonra da altlarına sağlam bir platform yapılacaktı. Zahmetli, güç, çok zaman gerektiren bir uğraştı. Patroni işin buraya varmayacağını umuyordu. "Bakın ne yapacağız," dedi. "Önce 2 metre genişliğinde tekerleklere kadar inen 2 hendek kazacağız. Bu hendekler tam tekerleklerin önünde iyice dik olacak, sonra tatlı bir eğimle yükselecek. Bu kadarı bile epey zor bir iş. Sonra 4 motoru da bütün gücüyle çalıştıracağız. Uçak hareket edecek, yokuşu çıkacak sanıyorum. Hendeklerden çıktığında şuradan geçmesi gerekecek." İçi kürklü çizmesinin burnuyla çamurlu yerden geçiş yoluna varan yuvarlakça bir güzergah çizdi. "Bir şey daha var. Tekerleklerin önüne kalın kalaslar yerleştirmek gerekecek. Elinizde kalas var mı?" "Birkaç tane var," diye omurdandı Ingram. "Şurada kamyonun içinde." Hemen indirin. Şoförlerinden birini de gönderin. Havaalanında dolaşsın. Ne kadar tahta bulursa yükleyip getirsin. İhtiyacımız olacak. Ingram emirler verdi. İşçiler sığındıkları kamyonlardan indiler. İçlerinden ikisi küçük ve kürek dolu bir arabanın üstünü örten bezi açtılar. Araçların dağıtımı bir çeşit garip bale gösterisini andırıyordu. Ya ışıkta ya da ışıldakların meydana getirdiği yarım dairenin ötesinde ağır ağır hareket eden karaltılar seçiliyordu. Ara sıra rüzgarla savrulmaya başlayan karlar bunları görünmez kılıyordu. Patroni Boeing'in ön kapısının ağzında duran merdiveni işaret ediyordu. Pilotlar yukarıda görevleri başında mı? Ingram büyük bir bezginlikle yerlerinden ayrılmak istemediler cevabını verdi. Hiç olmasa kaptan, pilot ve birinci yardımcısı. Patroni dik dik baktı. Başınıza dert açtılar mı? Hem de nasıl. Gelir gelmez motorların bütün gücüyle çalıştırılmasını istedim. O sıra beni dinlemiş olsalardı uçağı kurtarmamız mümkün olabilirdi. Ama cesaret edemediler. Motorları bütün gücüyle çalıştıramadılar. Dolayısıyla tekerlekler iyice çamura gömüldü. Kaptan pilot büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kadarını yeterli görüyor. Motorları son hızla çalıştırmak gerektiğini düşündükçe titriyor. Cici kuşunun burun üstü dikilmesinden korkuyor. Vallahi dedi patroni gülümseyerek, onun yerinde olsam belki ben de aynı tepkiyi gösterirdim. Az sonra kendisiyle konuşacağım. Dahili telefon çalışıyor mu? Tabii. Öyleyse pilot yerini arayın. İşe koyulacağımızı bir çeyrek kadar sonra kaptan pilotla görüşmek üzere yukarı çıkacağımı bildirin. Patroni bekleyen adamlara, haydi çocuklar iş başına. Kendisi de bir kürek kaptı. Bir dakika sonra bütün işçiler toprağı kazmaya koyulmuşlardı. Ingram uçaktaki yerlerinden ayrılmayan pilotlarla görüşmek için dahili telefonun bağlı bulunduğu kumanda aracına tırmandı. Zaman zaman alanın geniş yüzeyinde konmak ya da kalkmak üzere bulunan uçakların ışıkları seçiliyordu. Ara sıra da rüzgar jet motorlarının tiz ıslıklarını bulundukları yere kadar taşıyordu. Ama 3-0 sayılı uçuş pistinin üstündeki adam kendini başka bir dünyada sanırdı. İlkel ve sessiz bir dünyada. Patroni çalışıp dururken hendekleri kazmak için bir saatlik süre gerektiğini hesaplıyordu. Jet motorlarını çalıştırıp uçağı gömüldüğü mezardan çıkarmak için de bir 15 dakika daha. Saatine baktı, 20:30'u gösteriyordu. Tarihi yaver giderse saat yarıma doğru Mary ile birlikte yine sıcacık yatağında olabilecekti. Bu mutlu sonu hızlandırmak ve ısınmak için iki kat gayrete gelip kazmaya devam etti. 11. Kısım. Bulutlar kafeteryasında Vernon Demarest Gwen için çay, kendisi için de koyu kahve ısmarladı. Kahve hep uyanık kalmasını sağlıyordu. Roma'ya varana dek en az 10 fincan içecekti herhalde. Bu gece 2 sefer sayılı uçağın komutası yalnız kaptan pilot Harris'te bile olsa Demarest hiç de uyuklamak niyetinde değildi. Havadayken uyuduğu enderdi. Tecrübeli pilotların pek çoğu gibi döşeğinde yaşlılıktan ölecek kadar mutlu havacıların meslek hayatları boyunca beklenmedik olaylara karşı harekete hazır bekleyenler olduğunu biliyordu. Bu akşam pek sessiziz dedi Gwen. 5 dakikadan beri birbirimize tek söz söylemedik. Konuşmuyorsam düşünüyorum demektir. Neyi düşünüyorsun sevgilim? Baba olacağını öğrendiğin an yediğin vurgunu mu? Gülümseyip tumturaklı bir sesle konuşmasına devam etti. Kaptan pilot Vernon Demarest ile Miss Gwendoline Megan yakında bir çocuklarının olacağını bildirirler. Erkek mi yoksa kız mı henüz bilmiyoruz. Ancak 7 ay sonra anlayacağız bunu. Pek uzun bir sürede değil aslında. Tanrı aşkına Gwen dedi Demarest, ciddi konuşmaya çalışalım ne olursun. Niçin? Ben şakalaşmak istediğime göre... Hem kuşkulanması gereken biri varsa o da benim sanıyorum. Birden öne eğildi ve masanın altından Demarest'in elini tuttu. Özür dilerim, bu olayın gerek senin ve gerekse benim için yine de bir şok olduğunu kabul ediyorum. Tabii ama etkileri silinebilecek bir şok. Çocuk ancak biz istersek dünyaya gelir. Ben de sorunun bu yanına değinmeni bekliyordum. Az önce arabada karar vermek üzereydin, sonra vazgeçtin.
Neden vazgeçtim?
Rica ederim Vernon, söz konusu şeyin ne olduğunu biliyoruz. Çocuğu aldırmamı istiyorsun. Hamile olduğumu söylediğim andan beri bunu düşünüyorsun, doğru mu değil mi?
Gwen'in içtenliği karşısında şaşıran Demarest başını salladı. Gerçekten öyle, bunu düşünüyorum.
Öyle neden lafı geveleyip duruyorsun ağzında? Çocuk aldırmaktan bahsedildiğini hiç duymadın mı sanıyorsun yoksa?
Ürken Demarest çevresine bakındı. Allah'tan oldukça gürültülü salonda sesler çok yükseliyordu. Kimsenin konuşmalarını duymasına imkan yoktu. Nasıl bir tepki göstereceğini bilmiyordum diye mırıldandı.
Ben de nasıl bir tepki göstereceğimden emin değilim. Yine de çocuk aldırmayı düşündüm. Ama şu ana kadar bir karara varamadım.
Demarest biraz rahatladığını hissetti. Kesin bir ret cevabından korkmuştu. Oysa Gwen bu görüşü ilk ağızda geri çevirmeye benzemiyordu. Üstleneyen bir sesle, ''İnan bana, tek aklı başında çözüm yolu budur.'' dedi. ''Belki tatsız ama çabuk ve kesin. Klinikte iyi yapıldı mı? Hiçbir tehlikesi, hiçbir zararı yok.''
''Biliyorum, çok basit, dehşet verici basitlikte bir şey. Saat 9'da bebek karnımda, 10'da yok, öyle değil mi?''
''Tıpatıp öyle.'' Bir yudum kahve içti. İş belki sandığından da kolay olacaktı.
Söylesene Vernon diye mırıldandı Gwen. Bu bebeğin şimdiden bir kişilik, yaşama hakkına sahip bir canlı yaratık olduğunu fark etmiyor musun? Senden ve benden bir parça olduğunu anlamıyor musun?
Bilerek kabalaştırdı bir sesle. Yanlış diye omurdandı Demarest. Jen'in bu dönemde henüz bir canlı yaratık değil. Olacak ama henüz değil. Kendine özgü bir hayatı, hiçbir duygusu yok. Vakit geçirmeden çocuk aldırma bir cinayetle kıyaslanamaz.
Gwen kırbaçlanmışçasına dikildi. Yani çocuk aldırmakta gecikilirse durum değişir mi demek istiyorsun? Birkaç ay sonra bebek oluştuğunda çok daha ciddi bir şey, bir cinayet mi sayılacak? Cinayet sayılacak değil mi?
Böyle bir şey demedim, sözlerimi değiştiriyorsun.
Dişice tepki gösteriyorum diyerek içini çekti Gwen.
Normal bir şey, senden daha dişi olmak imkansızdır.
Beğeni dolu bakışlarla Gwen'i süzerken gülümsüyordu. Birkaç saat sonra Napoli'de baş başa kalacaktı. Şu sıra bile çok hoş bir şeydi bunu düşünmek. Şu var ki Vernon, seni seviyorum. Belki çok önemsiz ama ne kadar gerçek.
Biliyorum yavrum, başka türlü olsaydı bu iş ikimize de böylesine güç gelmezdi.
Gözleri buğulanan Gwen kendini tutmaya çalışıyordu. Canını sıktığım için ne kadar üzgünüm Vernon, bilsen. Gülünç oluyorum, üstelik eninde sonunda senin öğüdünü dinleyeceğim. Yalnız bu görüşe alışmam için zaman geçmesi düşünmem gerek, anlıyor musun?
Ne olursa olsun kuşkulanmakla hata ediyorsun. Bu iş en uygun şartlarda halledilebilir.
Gwen'e İsveç'teki klinikleri anlattı. Masrafları üzerine almaya hazır olduğunu belirtti. Şirketin Stockholm'e gitmesine yardım edeceğini söyledi. Birkaç dakika sonra Gwen razı olmuş gibiydi. Gwen kafeteryadan çıkarlarken Demarest'in koluna girdi. Aslında senin gibi bir adama rastladığım için çok talihliyim. Başka biri olsa hiç düşünmeden beni yüzüstü bırakırdı.
Seni yüzüstü bırakmayacağımı çok iyi biliyorsun.
Oysa bırakacaktı Gwen'i, birden anlamıştı bunu. Tabii hemen değil, Napoli yolculuğundan, çocuğu aldırdıktan sonra ayrılacaktı ondan. Dostça ama kesin bir ayrılık olacaktı. Pek de güçlük çekmeyecekti herhalde. Tabii oldukça güç bir an geçirecekti ayrılma haberini verdiğinde, ama patırtı çıkarmayacağını bilecek kadar tanıyordu Gwen'i. Nasılsa şimdiye kadar pek çok ilişkiye son vermiş, her keresinde de fazla güçlük çekmeden işin içinden sıyrılmıştı. Ama bu kez aynı şey olmayacaktı. Önceki metreslerinden hiçbirine bu bağlılığı duymamıştı. Gwen yalnız dış görünüşüyle değil, sadece varlığıyla bile onu heyecanlandırma yeteneğine sahipti. İlişkilerini bir an önce kesmek için fazladan bir sebepti bu. Gecikirse bir an gelecek, belki Gwen'den ayrılma gücünü kendinde bulamayacaktı.
Sevimli serüvenleri devamlı bir duruma dönüşecek, kaçınacağına yemin ettiği bir takım felaketlerin ailevi, mali, duygusal üst üste gelmesine yol açacaktı. 10-15 yıl önce belki bütün bunları kabul ederdi ama şimdi aynı şey söz konusu değildi. Güven'in koluna dokundu. Sen önden git yavrum, az sonra ardından geleceğim. Lincoln International'ın polis müfrezesine komuta eden sevimli ve etkili zenci polis şefi Taman Ordway ile hareketli bir konuşmaya dalan Mel Bakersfield'ı görmüştü. Demarest, Gwen'le görünmekte bir sakınca bulmuyordu. Yine de ilişkilerini kayınbiraderinin önünde teşhir etmeleri için yeterli bir neden değildi bu. Sözünü dinleyen Gwen uzaklaşıyordu. Kalabalığa dalmak üzere olan Demarest dilinin ucuna gelen küfürü güç tuttu. Mel Bakersfield kendisini görmüştü. Taman Ordway, Mel'e ben de sizi arıyordum diyordu. Bir takım ziyaretçilerin alana geleceğini öğrendim. Söylentiye göre birkaç yüz kişi kadar varlarmış. Uzun boylu, sporcu yapılı, iyi dikilmiş polis üniforması içinde etkileyici bir görünüşü olan havaalanı polis şefi, Afrika kabilelerinden birinin reisiydi sanki. O boydaki adam da şaşırtıcı gelen tatlı bir sesle konuşuyordu. ''Nasılsa başımızdan konuk eksik olmuyor.'' diye omurdandı Mel. ''Kargaşalığa bakılırsa birkaç tane var.'' ''Yolculardan söz etmiyordum. Gelecek olanlar başımıza iş açacağı benzerler.'' Meadwood halkının düzenlediği protesto toplantısının sona erdiğini, toplantıya katılanlardan birçoğunun havaalanına gelmek üzere yola çıktığını anlattı. Taman bu bilgileri binanın göbeğine kameralarını yerleştirmek için izin isteyen televizyonculardan edinmişti. Hemen Tribune'un yazı işleri müdürlerinden olan bir dostunu aramış, o da toplantıya katılan muhabirlerinin telefonla yazı işlerine verdiği yazıyı okumuştu. ''Çok güzel.'' diye omurdandı Mel. ''Bula bula da bugünü buldular. Sanki bu akşam başımıza yeterince dert yokmuş gibi.'' ''Bana kalırsa dikkati daha iyi çekmek için bu akşamı seçtiler. Sizi uyarmayı ödev bildim. Herhalde Lincoln International Genel Müdürünü, belki de Federal Havacılık Temsilcilerinden birini görmek isteyecekler.'' Federal havacılık görevleri ufacık bir güçlükle karşılaşıldı mı sinerler. Ancak işin sonu geldiğinde çıkarlar ortaya. Polis şefi gülmeye başladı. Ya siz? Siz de kendinize bir siper kazıp içine girmek niyetinde misiniz? Hiç de değil. Boşuna vakit kaybettireceklerini bildiğim halde temsilcilerinden bir grubu kabul edeceğim. Uçakların çıkardığı gürültüye karşı elimden bir şey gelmez. Ordway ciddileşmişti bile. Herhalde bu adamların binaya girmelerini engellemek için bir şey yapmayacağımı biliyorsunuz. Karışıklık çıkarmadıkça, kötü bir davranışları görülmedikçe onlara karışma hakkım yok. Evet, biliyorum. Yine de bu adamlar bizi biraz tartaklasalar da bizim onları fazla tartaklamamamız gerektiği görüşündeyim. Herhalde gazeteciler de burada olacak. Ucuz kahramanlar yaratmak niyetinde değilim. Adamlarımı uyardım bile, işin içinden şaka yollu sıyrılmaya bakacak, judo numaralarını yedekte tutacaklar. Şimdilik hoşça kalın Bay Bakersfield. İşgal başlar başlamaz size haber vereceğim. Mel tam o sıra Vernon Demarest'i gördü. Kendinden emin, her zamanki yakışıklılığıyla duran kayınbiraderini fark eder etmez ani bir öfkeye kapıldı. Herhalde öfkesi kar komitesinin olumsuz raporundan ileri geliyordu. Demarest'in durmaya niyetli olmadığını anlayınca Mel yolunu kesti. ''Merhaba Vernon, duyduğuma göre karla mücadele konusunda uzman kesilmişsiniz.''
''Emrinizdekilerin kötü çalıştıklarını anlamak için uzman olmak gereksiz.''
''Yok canım, kar tabakasının kalınlığı hakkında bir fikriniz var mı? Son 24 saat içinde 30 santim karla kaplandı yerler, önceki gün yağanlar da cabası.''
Demarest onu sıktı. ''İşiniz ne? Temizleyin.''
Bizim de yaptığımız bu.
İnanılmaz bir beceriksizlik de.
Şimdiye kadar alanda görülen en kalın kar tabakası 35 santimdi diye devam etti Mel. Her yan öylesine bir karla kaplanmıştı ki alanı kapamak gerekti. Şimdi de aynı durumdan pek uzak değiliz ama her şey gerektiği gibi yürüyor. Alanın işler halde tutulması için mücadele ettik, kapanmasını da önledik. Yeryüzünün hiçbir havaalanı bundan fazlasını yapamazdı.
Fırtınanın başından bu yana elimizin altındaki bütün araçlar 24 saat aralıksız çalışıyor.
Belki araçlarınız yeterli değil.
Vernon, böyle bir fırtınaya karşı koymak için kimsenin elinde yeterli araç gereç olmaz. Herkes fazladan 5 ya da 10 kar temizleyici edinmeyi ister. Yalnız iflası göze almadıkça, sırf olağanüstü bir durum için kimse bu pahalı araçlardan satın almaz. Normal ihtiyaçları görecek kadar araç edinilir, felaketin çöktüğü gün de eldekiyle işin içinden çıkmaya çalışılır. Benim adamlarımın 3 gündür yaptığı bu, 100 akıyla işin içinden çıktıklarına da inanıyorum.
Bu sizin görüşünüz diye omurdandı Demarest. Müsaadenizle benim de kişisel bir görüşüm olsun. Bence bu olayda ihmalciliğinizi ortaya koydunuz. Raporumda da bunu belirttim zaten.
Bense bunu komitenin raporu sanıyordum. Kendinizi has kalleşçe darbelerinizden birini bana indirmek için diğer üyeleri iteleyip kakalayarak meydanı boş bulamadırızsa tabii.
Komitenin çalışma şekli yalnız bizleri ilgilendirir. Önemli olan rapordur. Yarın bir kopyası elinize geçecek.
Ne kadar iyisiniz. Her neyse edebiyatınız durumu değiştiremez nasılsa. Şimdi eğer sizi sevindirecekse raporunuzun hiç olmasa bir sonuç vereceğini söyleyeyim. Başımı ağrıtmayı başardınız. Bazı alanlarda ne denli cahil olduğunuzu anlatabilmek için saatlerimi boşuna harcayacağım.
Demarest'in yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Rapor canınızı sıkmışa benziyor öyle mi? Değerli zamanınızı boşuna geçirmenize yol açtığım için üzgünüm. Yarın İtalya güneşinde yanarken size çok acıyacağım.
Durmadan gülümseyerek çekti gitti. Birkaç metre sonra gülümsemesi yerini öfkeli bir yüz ifadesine bıraktı. Bu değişikliğin nedeni de sigorta şirketlerinin ortadaki tezgahıydı. Yuvarlak tezgaha saldıran kalabalığa bakılırsa işler her zamankinden iyi gidiyordu. Dudaklarını iyice sıkan Demarest, Mel Bakersfield'a karşı elde ettiği taze zaferin pek önemsiz olduğunu düşünüyordu. Eniştesini uğrattığını sandığı yenilgi en fazla deriye batırılan bir toplu iğnenin etkisini yapacaktı. Bir hafta sonra kar komitesinin raporu unutulacak, oysa sigorta şirketleri yerli yerinde kalacaktı. Tezgahın ardında iki genç memura Demarest özellikle büyük göğüslü sarışını fark etti, kuyruktaki müşterilerin sabırsız bakışları arasında poliçeleri dolduruyorlardı. Bir an gidip onlara öğüt vermeyi düşündü. Son saniye doldurulan bu sigorta poliçelerinin niçin ve nasıl gereksiz zararlı olduğunu anlatmaya kalktı. Sonra fikrini değiştirdi. Daha önce de bir kere bu yola başvurmuştu. Ama sigortacılar gerekli yerlere şikayet ettiklerinden Trans Amerika yöneticileri sertçe dikkatini çekmişlerdi. Tam uzaklaşmak üzereyken yeni gelenlerden biri gözüne ilişti. Zayıf, omuzları çökük, taraz taraz bıyıklı adam çok sinirli gibiydi. Koltuğunun altında yassı bir çanta kuşkuyla büyük duvar saatine bakıyordu hep. Kuyrukta bekleyenlerin çokluğu onu korkutuyordu. Tepesi atan Demarest son dakikada uçağa yetişmenin yolunu bulan bir sersem daha diye düşündü. Sigortadan vazgeçip uçağa binmekte acele etse çok daha iyi eder.
Trans Amerika'dan iki sefer sayılı uçağıyla Roma'ya gidecek yolcuların dikkatine. Bilet kontrolü yapılmış yolcular lütfen 47 sayılı kapıdaki mavi galerinin D kesimine.
Demarest irkildi ve koşmaya başladı. Onun da uçağa binmekte acele etmesi gerekiyordu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 253.